Bugünkü programımızda değerli dinleyicilerimiz, İncil'den Efesliler 1. bölüm 4. ayete bakacağız. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti diyor bu ayet. Bu ayet ile aslında çok önemli bir kesime geliyoruz. Bu kesimde Baba Tanrı'nın kiliseyi yani inanlılar topluluğunu planladığını ele alıyoruz. Bilindiği gibi bugün bir ev inşa etmeye başlamadan önce onun planları çizilmelidir değil mi? Planlar çizilmeden evin inşaatına başlanamaz. O zaman sormalıyız, Tanrı'nın kendi kilisesi için hazırladığı plan nedir? Kilisenin kuruluşunu planlarken Tanrı neler tasarladı? Bu kesimde üç şey yaptığını görebiliriz. 1- Bizleri Mesih'te seçti. 2- Bizleri Tanrı çocukları olmak için önceden belirledi. Ve 3- Bizleri sevgili oğlunda kabul edilir duruma getirdi. Şimdi biliyorum, kutsal yazıların zor bir kesimine geldik. Düşüncelerinizi iyice düşünmeye hazırlamalısınız. Çünkü şimdi ele alacağımız bu pasaj, Tanrı sözünün zor pasajlarından biridir. Seçilmişlik ve önceden belirlenmişlik konusunu ele alacağız. Bu iki kavram insanları biraz korkutuyor. Bu sözler ortaya atıldığı zaman bazı kişiler kaçacak yer ararlar. Ama yine de kutsal kitapta bu deyimleri okuyabiliriz. Bu sözlerin bizim iman hayatımızla bağlantılı önemi vardır. Bunu kabul etmeliyiz. Ne diyordu dördüncü ayette? O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Bu okuduğumuz ayet ve bunu izleyen ayetler kutsal kitabın en zor anlaşılır ayetleri arasındadır. Doğal insan bu kavramı kolayca benimseyemez ve normal bir imanlı ilk bakışta bu kavramı benimsemekte zorluk çeker. İfadeler çok açık seçik şekilde yazılmıştır ama geride yatan gerçeklerin kabul edilmesi zordur. Ayetleri kırılması gereken bir ceviz kabuğu gibi görmeliyiz. Kırmak zor olacak ama kırıldıktan sonra kabuğun içinden çıkacak olan cevizin vereceği lezzet gibi lezzetli olacaktır. Önce bilmeliyiz ki Mesih'e iman eden bizlere verilen göksel kutsama tanrısal istek uyarınca verilmiştir. Her şey Tanrı'nın kusursuz amacına uygun şekilde yapıldı. Bu dünya ve tüm evren her şeye gücü yeten Tanrı'nın planlaması ve tasarısına göre çalışacaktır. Tüm kutsama Tanrı'nın önünde oluyor. Bu ayet bir önceki ayetteki bir kutsamanın içerdiği üç kutsamaya bakmaktadır. Üçüncü ayette üç tane de vardır ve olmalıdır. İlk olarak her ruhsal kutsamada vardır. Bunlar göksel yerlerdedirler ve son olarak Mesih'tenin daha büyük paketine konulmuşlardır. Düşüncenin tamamı şudur. Bir önceki ayette imanlıya verilen üç yönlü kutsama sanki bir pakete sarılıp Mesih'te olan o zenginlik paketinin içine yerleştirilmiştir. Paketlenmiş armağanını aç ve içinde Rabbin senin için neler yaptığını gör. Bunu gördükten sonra iman ile bir adım atıp dışarı çık ve Rabbin senin için belirlemiş olduğu üstün yaşamı yaşamaya başla. O seni evladı yaptı ve var olan her ruhsal bereketle seni kutsadı. Bugün imanlılar olarak dünyada bu şekilde yaşamamız gerekir. Bunların hepsi onun planına göredir dostum. Baba Tanrı kiliseyi planlamıştır. Oğul Tanrı kilisenin bedelini ödemiştir ve kutsal ruh Tanrı kiliseyi korur. Bütün bereketlerimizin kaynağı Rab İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasıdır dostum. Kurtuluşun hiçbir şekilde bizden değil, tümden Tanrı'dan olduğunun bilincine varmamız için aklımızı ezeli geçmişe götürür. Sizler ve ben kurtuluşumuzu başlatanlar, gerçekleştirenler ya da mükemmelliğe erdirenler değiliz. Hepsini Tanrı yapmıştır. Eski bir ilahi bunu şu şekilde dile getirir. Ben seni seçmedim çünkü Rab, böyle bir şey olamazdı. Bu yürek seni yine de reddedebilirdi. Ama sen beni seçtin. Günümüzde çok sevilen bir ilah ise şöyledir. Ben Tanrı'nın ağılından dışarılarda kayıp gezen bir yabancıyken İsa beni aradı. O beni tehlikeden kurtarmak için değerli kanını döküp duruma müdahale etti. Kendi önünde dostum, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Daha biz bu dünyaya gelmeden önce sonsuzlukta Tanrı, Mesih İsa'ya iman etmiş olan senin benim gibi kişileri kurtuluş için seçmiştir. Vakit dolunca sonsuzluktan, zamanın dışından çıkıp da zamanlı dünyamıza gelen ve çarmıh üzerinde bizim için kurtuluş sağlayan İsa Mesih'tir. Bizi günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda eleştiren kutsal ruhtur. Kutsal ruh bizi Mesih'e iman etme aşamasına ve Rab İsa Mesih'te açıklanan Tanrı'nın inayetinin bizi nasıl kurtarabileceği bilincine getirir. Şimdi size anlatacağım öyküyü yıllar önce duymuştum. Zenci bir çocuk bir gün çok tutucu bir kiliseye katılmak istemiş. Kilisenin gözetmenleri onu sorguya çekmişler. Ona sormuşlar, nasıl kurtuldun? Çocuk yanıt vermiş, ben bana düşeni yaptım, Tanrı da kendisine düşeni yaptı. Kilisenin gözetmenleri bu noktada çocuğu tuzağa düşüreceklerini sanarak ona sordular. Sana düşen neydi? Tanrı'ya düşen neydi? Çocuk cevap vermiş, bana düşen iş günah işlemekti. Bu isyankar ayaklarım ve günahlı yüreğim beni nereye kadar taşıyacaksaydı, tabana kuvvet Tanrı'dan o kadar uzaklaşmak isterdim. Ondan kaçtım ama biliyor musunuz, o peşime düştü ve beni yakalayıncaya kadar peşimi bırakmadı. Kardeşim, kurtuluşumuzu, Tanrı tarafından seçilişimizi bu öyküden daha iyi açıklayan hiçbir teoloji kitabına daha rastlamadım. Kurtarışı sağlayan Tanrı'dır. Biz ne yaptık? Sadece günah işledik. Kendimizi aldatmayalım. Tanrı'yı arıyormuşuz ve uzun bir arayıştan sonra onu bulmuşuz. Palavra. O bizi buldu ve kurtardı. Bir öyküm daha var. Küçük bir çocuğa sormuşlar. İsa'yı buldun mu? Çocuk biraz afallayarak cevap vermiş. Efendim, kusura bakmayın ama İsa'nın kaybolmuş olduğunu bilmiyordum. Bildiğim bir şey var. Ben kaybolmuştum ve İsa beni buldu. İşte dostum, sakın bana ben İsa'yı buldum deme. İsa seni buldu. Kaybolan koyunun peşine düşen İsa'ydı. Kaybolan koyunu bulan da İsa'ydı. Tanrı imanlıları dünyanın kuruluşundan önce, ta sonsuzluğun bilinmeyen öncesizliğinden Mesih'te seçti. Bu ne demek oluyor? Basit bir matematik denklemiyle cevap verilebilir. O bizi seçtiğine göre seçimi yapan biz değildik. İyi olduğumuzdan ya da iyi bir şey yaptığımızdan dolayı bizi seçmedi. Seçim ölçütü tamamıyla Tanrı'nın bilgeliği, iyiliği ve egemen iradesine göre ayarlandı. Bir Tanrı adamı bir kez şöyle bir ifadede bulundu. Tanrı, ben daha dünyaya gelmeden önce beni seçti. Çünkü seçimi yapmak için dünyaya gelmemi beklemiş olsaydı beni asla seçmezdi. Bizi seçen Tanrı'dır kardeşim. Biz onu seçmedik. İsa Mesih ölümden dirildikten sonra o üst kat odada öğrencilerine şöyle dedi. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Campbell Morgan ise bu demek oluyor ki o bizi seçtiğine göre bütün sorumluluk ondadır. Oh, rahat bir nefes alalım dostum. Bu da durumu harikulade yapıyor. İsrail ulusu bu tanrısal seçim konusunda bize güzel bir örnek teşkil eder. Ey İsrailoğulları, kulak verin. Rabbin size Mısır'dan çıkardığı bütün halka söylediği şu sözlere, yalnızca sizi seçtim yeryüzündeki halklar arasından, bütün suçlarınız yüzünden sizi cezalandıracağım. Bir fark vardır. Tanrı İsrail ulusunu insanlık tarihinin belli bir zamanında seçti ama kilise, yani inanlılar topluluğunu sonsuzlukta seçti. Bu seçimi sonsuzluğun içinde yaptığına göre onu gafil avlayabilecek herhangi bir durum ortaya çıkıp da planlarını değiştirmesi söz konusu olamazdı. Tanrı her şeyin sonunu başlangıçtan bilir. Tanrı tüm bunları bir amaçla kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için yapmıştır. Ne demek oluyor bu? Tanrı bizi kutsal kılmak için seçti. O bizi kurtardı ve şimdi kutsal olabilmemiz için bizi kutsallaştırmaktadır. Bu Tanrı'nın amacının olumlu yanıdır. Bu imanlının iç hayatıyla ilgili bir şeydir. Tanrı birini kurtuluş için seçti mi, o seçim içinde kurtardığı kişinin kutsal bir hayat sürdürmesini talep eder. Şimdi sakın kalkıp da bana ben Tanrı'nın seçtikleri arasındayım, Tanrı'nın kayrasıyla kurtuldum, onun için şimdi istediğimi yapabilirim demeyin. Paulus bu tür bir mantığa şu yanıtı vermiştir. O halde ne diyelim? Tanrı'nın lütfu çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içerisinde yaşayabiliriz? Tanrı'nın inayetini günah işlemek için bir izin belgesi gibi kullanamazsınız dostum. Sen günah içerisinde yaşamaya kararlıysan, kurtuluş bulmamış bir günahkar olduğundan dolayı böyle davranıyorsun demektir. Gerçekten kurtuluş bulan bir günahkarın yaşamında iyiye doğru bir değişim görülecektir. Tanrı bizi sadece kutsal olmak için seçmedi, aynı zamanda kusursuz olmamız için de seçti. Burada tanrısal seçimin olumsuz yönünü görebiliriz. Yaşamı Mesih'te olan imanlıyı Tanrı kusursuz olarak görmektedir. Bunun bir örneğini yine İsrail ulusunda görebiliriz. Balaam, İsrail üzerine lanet okumayı tasarlarken Rab onun bu lanet okumasına ne de İsrail'i suçlamasına izin verdi. Yakup'ta suç bulunmadı. İsrail'de de hile. Tanrıları Rab aralarındadır. Onu aralarında kral olarak alkışlıyorlar. Evet, ama İsrail halkının arasına bir girseydin görecektin ki Tanrı onlarda suç bulmuştu ve onları yargılamıştı. Ne yapıyordu? İsrail halkını arıtıyor ve kutsuyordu. Tanrı sizi kutsal kılmak ve kusursuz bir aşamaya getirmek için seçmiştir. Bu demek oluyor ki senin hayatın değişmiştir. Eğer hayatının değiştiğini gösteren bir kanıt yoksa, o zaman Rabbin seçmiş olduğu kişiler arasında değilsin dostum. Tanrı çocuklarının günah ile lekelenmemiş temiz bir hayat yaşamalarını ister. Kendi çocuklarını her suçlamadan temiz çıkarmak için gereken her sağlayışı yapmıştır. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımız değil, tüm dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Bu gerçeklerin ışığında bazı kişilerce benimsenen bir öğretinin yanlış olduğu hemen ortaya çıkar. Sınırlı kurtuluş diye bir yanlış doktrin vardır. Bu doktrine göre ancak Mesih seçilmiş olanlar için ölmüş. Az önce Yuhanna'nın birinci mektubundan verdiğimiz ayet açıkça diyor ki, Mesih bütün dünyanın günahlarını bağışlatan kurbandır. Kim olursan ol, bu beni ilgilendirmez ama seni ilgilendiren bir şey vardır. Tanrı sana geçerli bir öneride bulunmaktadır. Öneri diyor ki, Mesih senin için öldü. Ona iman edersen kurtulacaksın. Belki de ben seçilmişler arasında değilim diyeceksin. Şu anda sen onun sesini duyup, onu göndermiş olana iman edersen, seçilmiş oluyorsun dostum. Rabbi duyup duymamak sana bağlıdır. Özgür bir isteğin var. Bence tüm evrenin, cennetin tanrısı bazılarımızı yeryüzünden seçip kurtarmak ister. Ben bunu tümüyle anladığımı iddia edemem ama buna basitçe iman ediyorum. Rab bize bir resim gösterir. Resimde geniş, büyük bir cadde vardır. Bu caddenin bir yerinde küçücük, dar bir giriş yeri vardır. Giriş kapısının üzerinde şöyle yazar: yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Onun altında kapı benim diye yazar. İlginç olan bir şey vardır dostum. Birçok insanın üzerinde yürümekte olduğu bu geniş cadde ilerledikçe daralır ve sonunda korkunç bir yıkıma çıkar. Herkes özgürdür. O geniş cadde üzerinde yürümeye devam edebilirsin ama aynı zamanda caddeden yan çizip o dar kapıcıktan girme özgürlüğüne de sahipsin. Sana Rab'den gelen bir davet sonucunda bu kapıdan girebilirsin. Biliyor musun? Geri çevrilmeyeceksin. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam dedi İsa Mesih. Geri çevirmem. O dar kapıdan girebilirsin ve yine ilginç şey şudur ki giriş yeri dardır. Ama girdikten sonra yol yavaş yavaş genişler. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dedi İsa Mesih dostum. Geniş bir cadde mi istiyorsun? İşte al sana geniş bir cadde. Bundan daha geniş, daha dolu bir yaşam olabilir mi? Ancak dar kapıdan girdikten sonra yaşam yolu genişler. Ama bak dostum, bu yolu seçecek olan sensin. Gelmek isteyen herkes gelebilir. Bu davet, bu çağrı seni de içine alır. Geçerli bir davettir bu. Modi bunu şöyle açıklar. Her kim isterse takımı seçilmiş olan takımdır. Ve her kim istemezse takımı seçilmemiş takımdır. Sana bağlıdır dostum. Yani dileyen herkes seçilmiştir, dilemeyenler ise seçilmemiştir. Rab sana bir davet sunuyor. Her kim isterse gelebilir. Bu size bağlıdır. Tanrı davet yapmıştır. Dileyen gelebilir. Lütfen dışarıda bırakıldığınızı söylemeye çalışmayın. Tanrı dünyayı çok sevmiştir dostum. Ona inanan kişiler yok olmayacaktır. Evet, sakın davet edilmediğini, dışlandığını bana söyleme. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi öyle ki, ona iman edenlerin hiçbirisi mahvolmasın ama tümü sonsuz yaşama kavuştun. Bu hepsinin içinde ben de varım, sen de varsın. Bu ayetin içerisine istersen kendi adını yaz. Tanrı Ali'yi, Fatma'yı, Ercan'ı, Seda'yı o kadar çok sevdi ki. Sırf seçilmiş olanlardan söz ediliyor diye onların önceden kararlaştırılıp kadro doldu diyemeyiz. Kim olduklarını bilemeyiz. Ancak Rab bilir çünkü o her şeyi baştan bilir. Hiçbir koşulla sen kalkıp da ben seçilmişler arasında değilim diyemezsin. Seçilmişlerin var olması bizim onların kimler olduklarını bildiğimiz anlamına gelmez. Seçilmiş olanlardan biri olmadığınızı söylemeye bir hakkınız da yoktur. Eğer yüreğinizi açarsanız, evet yüreğinizi açarsanız gelebilirsiniz. Bütün yapmanız gereken budur. Günümüzde var olan aklımda bazı şüpheler var düşüncesine inanmıyorum. Sorun hayatınızda günah oluşudur dostum ve kutsal kitap bunu kınar. Mesih'e iman ederseniz bunun anlamı o günahtan dönmeniz gerekeceğidir. Ve bazı insanlar günahlarından dönmeyi istemezler. Evet dostum, yüreğini Rab'be açıp onu kabul edersen gelebilirsin. Yapman gereken tek şey budur. Tekrar bunu vurgulayayım. Ben bu konu üzerinde zihinsel çekimserliğim var diyenlerin buldukları bahaneyi kabul edemem. Çekimserliği bir tarafa bırak. Çekimserliğin varsa sende daha da kötü bir şey var. Günah. Kutsal kitap günahı yargılar. Rab-i Sâmesi'ye iman edersen o günahından 180 derece geri dönmen gerekecektir. İşte asıl çekimserlik bu noktadadır. Bazı insanlar alıştıkları günah hayatından vazgeçmek istemiyorlar. Yoksa zihinsel bir mesele yoktur bu işte. Bizi Mesih de seçti. Tanrı sözü tekrar ve tekrar Tanrı'nın egemen seçiminden söz eder. Yani Tanrı kayıtsız şartsız seçme hakkına sahiptir. Paulus diyor ki ama biz ey Rabbin sevdiği kardeşler sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi ruhun aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti. Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşasınız diye bildirdiğimiz müjdeyle sizi bu kurtuluşa çağırdı. Bu şekilde yazan yalnız Paulus değil, aynı ruhtan aldığı göksel açıklamayla Petrus da şöyle yazar. İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve onun kanının üzerinize serpilmesi için Baba Tanrı'nın ön bilgisine göre ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. İlginç olan nokta şu ki seçilmişlik ve kutsal kılınmak el ele gider. Her ikisi de Mesih İsa'dadır. Tanrı seni günahtan ve günahın yaraştırdığı yargıdan kurtarmışsa bunu iyi bir şahıs olduğundan dolayı yapmadı. Tam tersine iyi olmadığından dolayı seni kurtardı. Yine Paulus bunu çok güzel bir şekilde dile getirir. Öyleyse ne diyelim diyor. Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor. Merhamet ettiğimi merhamet edeceğim, acıdığımı acıyacağım. Demek ki seçilmek insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Musa peygamber de duada Rab'be gitmişti ve Rab onun duasını yanıtladı. Musa, senin duanı duyacağım ve sana cevap vereceğim ancak bunu sen Musa ve İsrail'in kurtarıcısı olduğundan dolayı yapmayacağım. Neden bunu yapacağım? Çünkü ben istediğim kişiye merhamet ve istediğime acıma gösteririm. İsteyene ya da çaba gösterene değil. Çünkü insana acıyan benim. İstediğime acırım. Tanrı'nın acımasını, sevecenliğini kendi hayatında tecrübe etmek ister misin dostum? O zaman basitçe ona dön. Bunun en iyi örneğini Habercilerin İşleri 27. bölümde görebiliriz. Belki hatırlarsınız, Paulus bir gemiyle Roma'ya götürülüyordu. Bir ara büyük bir fırtına koptu. O kadar çetin bir fırtınaydı ki gemi batmak üzereydi. Tehlikeyi bildikleri için gemiyi biraz olsun hafifletmek amacıyla geminin yükünü hemen hemen tümüyle denize boşaltmışlardı. Durumun çaresizliği içerisinde Paulus kaptana gidip şöyle dedi. Şimdi size öğüdüm şu, cesur olun. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ayıt olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, korkma Paulus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Şimdi Paulus kendi kafasına göre konuşmadı. Tanrı'nın ön bilgisi ona açıklanmıştı. İşte seçilmişlik de buna benzer dostum. Tanrı önceden belirlemişti. O gemideki insanların hiçbiri fırtına yüzünden yok olmayacaktı. Az sonra Paulus baktı ki gemicilerden bir grup küçük bir tekneyi gemiden aşağıya indirmeye çalışıyor. Amaçları gemiyi terk ederek bir yolunu bulup karaya çıkmaktı. Bunun üzerine Paulus kaptana ilginç bir şey söyledi. Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız dedi. Geminin kaptanı hemen itiraz edip, bana bak Paulus, sen benimle oyun mu oynuyorsun? Az önce bana aramızda hiçbir can kaybolmayacak dedin, şimdi ne diyorsun? Tabii kaptan bunu söylemekte haklı olurdu. Paulus da haklıydı çünkü can kaybı olmaması için bir koşul yerine gelmeliydi. Hiç kimse gemiyi terk etmeyecekti. Tanrı kendine düşeni yapacaktı, insan da ona düşeni yapmalı, gemide kalmalıydı. Şimdi Tanrı kimin seçildiğini önceden bilir. Ben bunu bilemem. Bir gün birisi bir vaize gelip şöyle dedi. Sayın vaiz, ben senin gibi inansaydım, senin gibi vaaz etmezdim. Sen insanların Tanrı tarafından seçildiğine inanıyorsun ama yine de sanki herkes kurtulacakmış gibi vaaz edersin. Vaiz cevap verdi. Herkes kurtulabilir. Tanrı kalkıp da seçilmiş olanların sırtlarına birer sarı çizgi çizmiş olsaydı, o zaman sokakları dolaşıp insanların sırtındaki çizgiyi arardım. Sırtında sarı çizgi bulduğum her kişiye müjdeyi duyururdum. Ancak Tanrı böyle yapmadı. Müjdeyi her yaratığa duyurmamı söyledi bana ve isteyen gelecektir. İşte dostum, bizim çıkış noktamız budur. Tanrı seçmiş olduğu kişilerin listesini bana vermediği süre ben gidip her kim isterse grubuna ait insanlara müjdeyi duyuracağım. Bugün Rabbim bizden istediği budur. Müjdeyi herkese duyurmak. Başka birisi bu kavramı şu şekilde dile getirdi. Cennetin kapısına yaklaşıldığı zaman girmek üzere olan insanın görebileceği bir lefha asılıdır. Lefhada her kim isterse girebilir. Ben kapıyım. Benim aracılığım ile herhangi bir kişi girebilir. İsa böyle dedi. Herhangi bir kişi sensin dostum. Sen de oraya girip otlak yaşam bulabilirsin. Kapıdan girdikten sonra içeriden kapı üzerine kapandığında orada başka bir lefha vardır. Dünyanın kuruluşundan önce onda seçildi diye yazar lefhada. Ben şahsen kapının öbür tarafını daha görmedim. Bu nedenle madem ki Tanrı Tanrı'dır, kilisesini kurma planını ona bırakırsam daha iyi olur. Bir dostum bir kez inşa ettireceği bir evin planlarını bana göstermişti. Her şeyi planlamış ve her şeyin yerini plan üzerinde belirlemişti. Bunu bana gösterdiği zaman ancak temeller atılmıştı. Ama yine de dostum ve eşi heyecanla neyin nerede olacağını bana göstermekten geri durmadılar. Daha sonra evin inşaatı tamamlanıp eve taşındıktan sonra onları görmeye gittim. Tam planda gösterdikleri gibi her şey yerli yerindeydi. Onların doğaüstü gücü yoktu. Her şeye hakim değillerdi ama kendi evlerinin inşaatında bunu neden böyle yaptın? Bu şekilde planlamaya hakkın var mıydı? Diye onları sorguya çeken olmadı. Kendi evlerini istedikleri şekilde planlayabilirlerdi. Bunu yapmaya hakları vardı ve hiç kimse onlara engel olamazdı. Tanrı kendi kilisesini planladı. Ne de olsa bu onun evrenidir dostum. Onun ellerinin işidir. Kilise de yani inanlılar topluluğu da her ne kadar bazı kişiler kilisenin sahibi gibi davransa da kilise Tanrı'nın kilisesidir. O zaman kilisesi için planı nedir? O kendi önünde, yani Tanrı kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dostum, dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti.